Ayrım 35. Akıl Çağı, Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 279. Marcel birden şiddetli bir hareket yaptı ve eczacı çantası yuvarlandı. İkisi de bir an çantaya baktılar, sonra Matthew ayağıyla öteye itti. Marcel ağır ağır ona döndü, yüzünde derin bir şaşkınlık vardı. Matthew, söyle ne var diye tekrarladı. Marcel kesik kesik gülüyordu. Neye gülüyorsun? Kendi halime gülüyorum, dedi Marcel. Saçlarının arasına iliştirdiği çiçeği çekip almıştı. Parmaklarının arasında evirip çeviriyordu. Mırıldandı. Ne kadar aptalmışım. Yüzü sertleşmişti. Sanki konuşmak istiyormuş da sözcükler dudaklarından çıkmıyormuş gibi bir an ağzı açık, hareketsiz durdu. Söyleyeceğinden korkar gibiydi. Matthew'ye bakmadan Daniel'le konuştuğunu biliyorum, dedi. Olan olmuştu artık. Marcel başını geriye atmış ve kas katı kesilmiş parmaklarıyla çarşafı sımsıkı yakalamıştı. Dehşete düşmüş ama kurtulmuş bir ifade vardı yüzünde. Matthew da birden kendini hafiflemiş, kurtulmuş hissetti. Kartlar apaçık önlerindeydi şimdi. Artık sonuna kadar gidebilirdi, gitmek gerekti. Bunun için önlerinde bütün bir gece vardı. Evet, konuştum, dedi Matthew. Ama sen nereden biliyorsun? Demek onu bana, sen yolladın ha. İkiniz baş başa verdiniz, bu oyunu hazırladınız, öyle mi? Böyle bağırma, dedi Marcel. Annemi uyandıracaksın. Onu sana ben yollamadım. Ama seninle konuşacağını biliyordum. Matthew kederle, içinden çıkılmaz bir şey bu, dedi. Evet, içinden çıkılmaz bir şey. Marcel acı acı güldü. Sustular. Daniel orada, yanlarındaydı, aralarında oturuyordu. Öyleyse, dedi Matthew, her şeyi açık açık konuşmak gerek. Yapılacak başka şey kalmadı. Marcel, açık açık konuşacak bir şey yok, dedi. Her şey ortada. Daniel'le konuşmuşsun, o sana söyleyeceğini söylemiş. Sonra sen, ondan ayrılır ayrılmaz, gidip Lola'dan 5.000 frangı çalmışsın. İşte bu, öyle değil mi? Evet. Ve sen aylardan beri Daniel'i evine kabul ediyorsun, gizli gizli, benden saklayarak. Görüyorsun ya, açık konuşulması gereken şeyler var daha. Sonra birden Marcel'in gözlerinin içine bakarak sordu. Bir dakika, dedi, söyle bana, önceki gün ne yaptım ben? Önceki gün mü? Anlamazlıktan gelme. Daniel'e önceki gün hareketlerim yüzünden bana kırıldığını söylemişsin. Ah, bırak, dedi Marcel, bırak benimle uğraşma artık. Rica ederim Marcel, inat etme. Yemin ederim ki iyi niyetle soruyorum. Yanlışlarımın hepsini biliyorum, kabul ediyorum. Haklısın ama konuş. Önceki gün ne yaptığımı söyle bana. Birbirimize biraz daha fazla inanabilsek, biraz daha güvenebilsek işler o kadar kolaylaşacak ki. Marcel somurtkan ama biraz daha rahat bir yüzle susuyor, tereddüt ediyordu. Matthew onun elini avucuna alarak tekrarladı. Rica ederim. Ben öyleyse söyleyeyim. Önceki günde her zamanki gibi benim ne düşündüğümü, ne istediğimi sormak aklına bile gelmedi. Ne düşünüyordun? Ne diye beni söyletmeye uğraşıyorsun? Pekala, biliyorsun ya, Matthew. Her şey bitti artık, diye düşündü. Evleneceğim onunla. Bu apaçık bir gerçekti. Bundan kurtulacağımı sanmakla amma ahmaklık etmişim. Marcel orada ıstırap çekiyordu. Bahtsız ve ümitsizdi. Hırçındı. Ancak bir söz, yalnız bir söz ona kaybettiği huzuru verebilirdi. Matthew, evlenmemizi istiyorsun, değil mi? Dedi. Elini şiddetle çekerek ayağa kalktı. Ona dehşetle bakıyordu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Dudakları titriyordu. Sana bunu Daniel mi söyledi? Matthew başını salladı. Hayır, dedi. Ama ben onun sözlerinden bunu anladım. Onun sözlerinden bunu anladın ha? Marcel ıstırapla gülüyordu. Onun sözlerinden bunu anladın. Daniel üzgün olduğumu söyledi. Sen de bundan benimle evlenmeni istediğim anlamını çıkardın. Öyle mi? Sen Matthew, 7 yıldan sonra. Elleri de titremeye başlamıştı. Matthew onu kollarına almak, göğsüne bastırmak arzusuyla kıvranıyordu ama cesaret edemedi. Haklısın, dedi. Böyle düşünmemeliydim. Onu duymamış gibiydi. Matthew ısrar etti. Dinle bak, ben de haksız değilim. Daniel bana seninle buluştuğunu, senin bunu benden gizlediğini söylemişti. Marcel hala susuyordu. Matthew usulca yumuşak bir sesle, sen onu, çocuğu istiyordun değil mi, diye sordu. Marcel birden, yok, dedi, bu seni ilgilendirmez. Benim ne istediğim seni ilgilendirmez, hiç ilgilendirmez. Rica ederim, dedi Matthew, daha vaktimiz var. Marcel başını salladı. Bu doğru değil dedi. Vakit yok artık, kalmadı. Peki ama neden Marcel? Neden benimle sakin sakin, güzel güzel konuşmak istemiyorsun? Bir saat sabretsen yeter. Her şey hallolacak. Her şey anlaşılacak, göreceksin. Hayır, istemiyorum. Neden? Neden ama? Çünkü seni yeteri kadar beğenmiyorum artık. Saygı duymuyorum sana. Ve sen de artık beni sevmiyorsun, anladın mı? Kendine güvenen, rahat bir insan gibi konuşmuştu. Ama şaşkındı. Kendi sözleriyle korkmuş, dehşete düşmüştü. Şimdi gözlerinde yalnızca korkulu bir soru vardı. Kederle devam etti. Benim hakkımda demin düşündüğün gibi düşünebilmen için beni artık sevmemen gerek. Bu hemen de bir soruydu. Şu anda onu kollarına alsa, sevdiğini söylese, her şeyi kurtarabilirdi henüz. Onunla evlenirdi, çocuk doğardı ve yan yana, bütün ömürleri boyunca yan yana birlikte yaşarlardı. Matyo ayağa kalktı. Ona seni seviyorum diyecekti. Bir an başı döndü, sendeledi. Sonra açık, berrak bir sesle. Evet, haklısın, dedi. Artık seni sevmiyorum ben. Cümle çoktan söylenip bitmişti. Ama o hala hayretle kendi sözlerini dinliyor gibiydi. Bitti, her şey bitti. Marcel acı bir zafer çığlığı kopararak kendini arkaya attı ama hemen doğruldu. Elini ağzına kapayarak korkuyla mırıldandı. Annem, ve Matyo'ya susmasını işaret etti. İkisi de bir an durup kulak verdiler. Caddeden geçen otobüslerin sağır gürültüsünden başka bir ses yoktu. Matyo, Marcel dedi. Ben sana hala bütün kalbimle bağlıyım. Marcel uzak bir gülüşle başını salladı. Tabii biliyorum. Ama ne yazık ki başka, başka türlü bir bağlılık bu. Bunu mu söylemek istiyorsun? Elini eline aldı. Dinle bak dedi. Marcel elini haşin bir hareketle çekti. İyi dedi. Çok iyi. Öğrenmek istediğimi öğrendim artık. Terle sırılsıklam olmuş alnına yapışan perçemleri sinirli bir hareketle itti. Sonra birden bir anıya gülümser gibi güldü. Kin dolu, nefret dolu bir sevinçle ama dün dedi. Ama dün telefonda böyle demiyordun. Bana bal gibi seni seviyorum dedin. Neden? Sana kimse sormamıştı ki. Matyo yanıt vermedi. Marcel ezen kahreden bir bakışla. Çünkü yan çizmek, çünkü beni oyalamak istiyordun dedi. Seni oyalamayı hiç düşünmedim. Hadi git artık dedi Marcel. Sen delisin dedi Matyo. Gitmeyeceğim. Sana anlatmam, açıklamam gerek sana. Marcel gözleri kapalı boğuk bir sesle git diye tekrarladı. Matyo umutsuzlukla haykırdı. Deli misin dedi. Sana bütün kalbimle bağlıyım. Ben seni seviyorum. Senden ayrılmayı asla düşünmedim. Bütün ömrümce senin yanında yaşamak istiyorum. Seninle evleneceğim. Seni git git git rica ederim, yalvarırım. Seni görmeye dayanamıyorum. Git yoksa artık dayanamayacağım. Şimdi haykırırım. Bütün bedeniyle titremeye başlamıştı. Matyo ona doğru atılmak istedi ama Marcel müthiş bir güçle itti. Git yoksa annemi çağırırım. Matyo döndü, dolabı açtı, ayakkabılarını eline aldı. Kendini sefil ve gülünç hissediyordu. Marcel arkasından paranı al dedi. Matyo döndü. Hayır dedi. Bu başka. Buna hakkımız yok. Seninle. Marcel birden döndü, paraları aldı ve Matyo'nun yüzüne doğru savurdu. Kağıtlar havada odanın ortasında ağır ağır uçtu. Sonra yere, yatağın yanındaki halıya, ecza çantasının yanına düştü. Matyo paralara bakmadı. Marcel'e bakıyordu. Marcel gözleri kapalı şiddetli hıçkırıklarla sarsıla sarsıla gülüyordu. Ne gülünç diye inliyordu. Ne gülünç ben sanıyordum ki. Matyo yaklaşmak istedi. Fakat o gözlerini açmış bakıyordu. Geri çekildi. Eliyle kapıyı gösteriyordu. Biraz daha duracak olsam bağırmaya başlayacak diye düşündü Matyo. Döndü, ayakkabıları elinde çorapla usul usul yürüyerek odadan çıktı. Aşağı inince ayakkabılarını giydi ve bir an durdu. Eli kapının tokmağında kulak verdi. Birden sessizlikte. Marcel'in gülüşü duyuldu. Feci, inleyen, hıçkırıklarla perde perde yükselen bir gülüştü bu. Bir çağlayan gibi büyüye büyüye dökülüyordu. Sonra bir ses haykırdı. Marcel, ne var Marcel? Anne uyanmıştı. Gülme birden kesildi ve her şey gene sessizliğe gömüldü. Matyo birkaç saniye daha öylece kımıldamadan bekledi. Sonra hiçbir şey duymayınca kapıyı usulca açtı ve çıktı. 18. Hayvanın biriyim ben diye düşündü. ve bu düşünce içinde derin bir şaşkınlık uyandırdı. Şu anda yalnızca şaşkın ve yorgundu. Üçüncü kat sahanlığında bir an durdu, nefes aldı. Dizleri titriyordu. 3 günde 6 saat ya uyumuş ya uyumamıştı. Hemen yatacağım. Üzerindekileri fırlatıp düşe kalka yatağa kadar ancak gidecek ve kendini serin çarşafın üzerine bırakacak. Ama bütün gece uyuyamadan, karanlıkta gözleri fal taşı gibi açık, sabahı edeceğini de biliyordu. Çıktı, kapısı açıktı. İviç ardından paniğe kapılmış, kaçıp gitmiş olmalıydı. Yazı masasında küçük lambada yanıyordu. Girdi ve İviç'i gördü. Divanın üzerinde dimdik oturuyordu. Gitmedim dedi. Matthew haşin bir sesle. Evet dedi, görüyorum. Bir an konuşmadılar. Matthew nefesinin düzenli ve güçlü sesini duyuyordu. İviç başını çevirerek. Terbiyesizlik ettim dedi. Matthew yanıt vermedi. İviç'in saçlarına bakıyordu. Bunu İviç için mi yaptım diye düşündü. Kız başını öne eğmişti. Matthew onun çocuksu, hafif esmer boynuna sahiplenen, benimseyen bir sevecenlikle baktı. Dünyada her şeyden çok ona bağlı olduğuna, onu sevdiğine inanmak istiyordu. Hareketi hiç değilse böylelikle haklı, hatta belki suçsuz görünebilirdi. Ama içinde hedefsiz bir öfkeden başka şey yoktu ve yaptıkları şimdi ardında kalmıştı. Çıplak, elle tutulamayacak kadar kaygan ve anlaşılmaz ardında duruyordu. Hiç için çalmış, hiç için Marcel'i karnında çocukla yalnız bırakmıştı. Evet, zorlama bir gülümsemeyle işinize karışmamam gerekirdi dedi. Fikrim sorulmuş gibi Matthew omuz silkti. Marcel'den ayrıldım dedi. Bitti artık. İviç başını kaldırdı. Renksiz bir sesle onu on parasız mı bıraktınız diye sordu. Matthew gülümsedi. Tabii öyle yapsaydım o zaman da bu yüzden suçlardı beni diye düşündü. Hayır, işi hallettim. Para buldunuz mu? Evet. Nereden buldunuz? Matthew yanıt vermedi. İviç ona ürkek gözlerle bakıyordu. Ama herhalde evet çaldım. Eğer sormak istediğiniz buysa Lola'da. O yokken odasına girdim. İviç gözlerini kırpıştırdı ve Matthew ilave etti. Ona hemen geri vereceğim zaten. Bu zorla alınmış bir borç, işte o kadar. İviç'in yüzünde aptalca bir şaşkınlık ifadesi vardı. Biraz önce Marcel'in yaptığı gibi ağır ağır, tane tane Lola'dan aldınız diye mırıldandı. Kızın yadırgamış hatta korkmuş hali Matthew'yu da ürküttü. Telaşla. Evet dedi, biliyor musunuz? Pek de heyecanlı bir serüven değildi. Yalnızca çıkılacak bir merdiven ve açılacak bir kapı vardı. Niçin yaptınız bunu? Matthew isteksiz bir gülümsemeyle, bilir miyim? Dedi. İviç birden dikildi ve gözleri tıpkı sokakta güzel bir kadın ya da genç güzel bir erkek gördüğü zamanlar olduğu gibi haşin ve uzak bir anlamla durgunlaştı. Ama bu kez baktığı Matthew'du. Matthew kızardığını hissetti. Kaygıyla, onu bırakmak istemiyordum dedi. Yalnızca onunla evlenmek zorunda kalmamak için bu parayı vermek istiyordum ona. Evet anlıyorum dedi İviç. Hiç de anlamış görünmüyordu. Hala ısrarla Matthew'a bakıyordu. Matthew başını çevirerek tekrar etti. Anlaşılmaz bir işti bu. Biliyor musunuz? Beni o kovdu yanından. Çok fena karşıladı. Ne istiyordu bilemiyorum. İviç yanıt vermiyordu ve Matthew birden sustu. İçine korku düşmüştü. Beni yargılamasını istemiyorum diye düşündü. Güzelsiniz dedi İviç. Matthew huysuz aşkının içinde yeniden kımıldadığını bıkkınlıkla fark etti. Sanki Marcel'i tekrar ikinci kez terk ediyordu. Bir şey söylemedi. İviç'in yanına oturdu. Eline avuçlarını aldı İviç. Öylesine güzel bir yalnızlık ifadesi var ki sizde dedi. Matthew utanç duyuyordu. Sonra siz ne sanıyorsunuz İviç dedi. Bütün bunlar iğrenç şeyler biliyor musunuz? Korkudan, şaşkınlıktan çaldım ve şimdi pişmanım. İviç gülümsedi. Pişman olduğunuzu görüyorum dedi. Ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi duyardım. Öyledir. İlk gün pişmanlık duyulur. Elinde değil bu insanın. Matthew avcundaki sivri tırnaklı küçük kuru eli sımsıkı tutuyordu. Yanılıyorsunuz dedi ben. Susun dedi İviç. Elini sert bir hareketle çekti, saçlarını yakalayarak hepsini ensesinde topladı, geniş yanaklarını, kulaklarını açıkta bıraktı. Bir iki küçük el hareketi yetmişti. Sonra ellerini indirdi ve saçlar öylece geride kımıldamadan kaldı. Yüzü çırçıplaktı şimdi. Böyle işte dedi. Matthew Pişmanlıklarıma dek içimde ne varsa sıyırmak istiyor diye düşündü. Kolunu uzattı, İviç'i kendine çekti. İviç karşı koymamıştı. Matyo içinde anısına varıncaya kadar unuttuğu, yitirdiği bir küçücük canlı ve mutlu şarkı duydu. Kızın başı omzunda biraz geriye doğru kaymıştı. Dudakları aralık gülümsüyordu. Matyo da gülümsedi ve dudaklarını usulca öptü. Sonra ona baktı ve birden içindeki küçücük mutlu şarkı kesildi. Ama bu bir çocuk diye düşündü. Kendini çaresiz bir yalnızlığa mahkum hissediyordu. Usulca İviç dedi. İviç şaşkın gözlerle baktı. İviç ben hata ettim. İviç kaşlarını çatmıştı. Başı belirsiz hareketlerle sarsılıyordu. Matyo kollarını iki yana bıraktı bıkkınlıkla. Sizden ne istediğimi bilemiyorum dedi. İviç irkildi ve hemen doğruldu. Gözlerinde alevler parlamıştı. Ama çabuk saklandı. Kederli ve yumuşak bir tavır takındı. Yalnızca elleri hala öfkeliydi. Başın çevresinde alnının üzerinde dolaşıyor, ensesinden saçlarını koparırcasına çekiyordu. Matyo boğazının kuruduğunu duydu ama bu öfkeyi rahat bir ilgisizlikle seyrediyordu. Bunu da berbat ettim diye düşündü. Hem de memnundu. Bu bir günahın bedeliydi sanki. İviç'in inatla kaçırdığı gözlerini arayarak, size elimi sürmem doğru değil dedi. İviç öfkeyle kıpkırmızı, hiç önemi yok dedi. Sonra şarkı söyler gibi ilave etti. Nihayet bir karara varmış olmakta o kadar mutlu görünüyordunuz ki bir ödül beklediğini sandım. Matyo, İviç'in yanına oturdu ve usulca kolundan tuttu. İviç kımıldamadı. Ben sizi seviyorum İviç. İviç birden dikildi. Sanmayın ki ben. Neyi sanmayayım? Ama anlamıştı. Kızın kolunu bıraktı. Ben sizi sevmiyorum dedi İviç. Matyo yanıt vermedi. Öc alıyor diye düşündü. Haklı, kural böyle. Hem belki de gerçekti söylediği. İviç'in onu sevmesi için neden yoktu ki? Matyo şu anda onun yanında konuşamadan, sessizce oturmaktan başka bir şey istemiyordu. Sonra da İviç kalkıp gitmeliydi. Tek kelime konuşmadan ama sormaktan kendini alamadı. Önümüzdeki yıl gelecek misiniz? Geleceğim. Matyo'ya hemen de tatlı bir ifadeyle gülümsüyordu. Onurunu kurtarmış olmaktan memnundu herhalde. Dün lavabodaki kadın yaralı elini sararken de ona böyle bir yüzle bakmıştı. Matyo kızı kararsız bir sıkıntıyla seyrediyordu. Arzunun içinde yeniden canlandığını duydu. Aslında hiçbir şeyi özlemeyen, hüzünlü ve boyun eğmiş bir arzuydu bu. Kolunu tuttu ve parmaklarının ucunda onun canlı ve taze etini duydu. Ben sizi durdu. Kapıyı vuruyordu biri. Önce bir vuruş, sonra iki ve sonra peş peşe bitmeyen darbeler. Matyo donup kaldı. Marcel diye düşündü. İviç sapsarıydı. Mutlak o da aynı şeyi düşünmüştü. Bakıştılar. Açın diye fısıldadı İviç. Açmalısınız. Kımıldamadı. Şimdi kapıya delice bir öfkeyle yumruklar iniyordu. İviç ürpererek kapının ardında birinin bulunduğunu bilmek müthiş bir şey dedi. Evet dedi Matyo. İsterseniz mutfağa geçin. Kapıyı kaparım, sizi kimse görmez. İviç ona yorgun ama kararlı bir ifadeyle baktı. Hayır dedi, burada kalacağım. Matyo kapıyı açtı ve yarı karanlıkta karmakarışık, buruşmuş bir yüz gördü. Bir maske gibi dolaydı gelen. İçeri dalmak için Matyo şiddetle iterek Boris nerede diye sordu. Sesini duydum. Matyo kapıyı kapamak için bile oyalanmadan hemen Lola'nın ardından odaya döndü. Lola korkutucu bir tavırla İviç'in üzerine yürümüştü. Boris nerede söyleyin. İviç dehşet dolu gözlerle ona baktı. Halbuki Lola ona sormuşa benzemiyordu. Hatta kimseye sormamıştı. Matyo kadının onları gördüğünden bile emin değildi. Lola'nın önüne geçerek burada yok dedi. Lola altüst olmuş yüzünü ona çevirdi, ağlamıştı. Sesini duydum dedi. Matyo Lola'nın bakışlarını yakalamaya çalışarak bakın dedi. Bu dairede şu odadan başka bir mutfakla banyo var. İçiniz rahat etmiyorsa her tarafı arayabilirsiniz. Peki öyleyse nereye gitti? Sahnede giydiği siyah ipek giysiyi çıkarmamıştı. Yüzünde makyajı olduğu gibi duruyordu. İri siyah gözleri donmuş, pıhtılaşmıştı sanki. Saat 3'e doğru ev içinden ayrılmış dedi Matyo. Ondan sonra nereye gittiğini bilmiyoruz. Lola bir kör gibi görmeden bakarak kahkahayla gülmeye başladı. Kıvrılmış, kaskatı kesilmiş parmakları içinde yalnızca bir şey, sert ve ağır bir şey varmışa benzeyen küçük siyah kadife çantasını sımsıkı yakalamıştı. Matthew çantayı gördü ve korktu. Ivic'i hemen buradan uzaklaştırmak gerekti. Öyleyse nereye gittiğini size ben söyleyeyim dedi Lola. Saat 7'ye doğru ben çıktıktan hemen sonra odama gelmiş, sandığın kilidini zorlamış ve benden 5000 frank çalmış. Matthew Ivic'e bakmaya cesaret edemedi. Gözleri yerde tatlı bir sesle ona Ivic dedi. Gitseniz iyi olacak. Lola ile konuşmam gerek. Sizi bu gece görebilir miyim tekrar? Ivic şaşkındı, ürkmüştü. Yo, hayır dedi. Yurda dönmek istiyorum. Valizlerimi toplayacağım. Sonra da uyurum. Uyuyabilsem ne iyi olur. Lola, gidiyor mu diye sordu. Evet dedi Matthew. Yarın sabah. Boris de mi gidiyor? Hayır. Matthew Ivic'in elini aldı. Gidin, uyuyun biraz Ivic dedi. Kötü bir gün geçirdiniz. Gara kadar sizinle gelmemi gene istemiyor musunuz? Hayır, gelmeyin daha iyi. Öyleyse gelecek yıl buluşmak üzere. Gözlerinde bir sevgi ışığı görmek ümidiyle Ivic'e bakıyordu. Ama bu gözlerde korkudan başka bir şey yoktu. O da gelecek yıl dedi. Kederli bir tavırla Matthew mırıldandı. Size mektup yazarım. Peki peki. Ivic çıkmaya davranıyordu. Lola yolunu kesti. Bir dakika. Bunun Boris'e gitmeyeceğine malum. Ne demek yani dedi Matthew. Can nereye isterse gider. Lola sol eliyle Ivic'i bileğinden yakalayarak burada kalacaksınız dedi. Ivic can acısı ve öfkeyle bırakın beni diye haykırdı. Dokunmayın bana. Bana el sürülmesini istemiyorum. Matthew Lola'yı itti. Kadın söylenerek birkaç adım geriledi. Matthew'un gözleri Lola'nın çantasındaydı. Ivic dişlerinin arasından pis karı diye söylendi. Parmaklarıyla acıyan bileğini ovuşturuyordu. Matthew bakışlarını çantadan ayırmaksızın Lola dedi. Bırakın gitsin. Size söyleyecek çok şeyim var ama önce onu bırakın. Bana Boris'in nerede olduğunu söyleyecek misiniz? Hayır dedi Matthew. Ama şu hırsızlık hikayesinin iç yüzünü anlatacağım. Lola Ivic dönerek. Pekala gidin bakalım dedi. Ama Boris'i görürseniz polise haber verdiğimi ona söyleyin. Matthew bakışları hep çantada alçak sesle şikayeti geri aldırırız dedi. Güle güle Ivic çabuk olun. Ivic yanıt vermedi ama Matthew onun uzaklaşan ayak seslerini içi rahatlayarak dinledi. Gittiğini görmemişti ama ayak sesleri işitilmez olunca bir an kalbinin burkulduğunu duydu. Lola bir adım öne gelmiş. Ona yanlış kapı çaldığını söyleyin diye haykırıyordu. Benimle oynayabilmek için daha çok genç olduğunu söyleyin ona. Matthew'ye dönmüştü. Gözleri hala görmeden bakar gibiydi. Dik bir sesle neymiş diye sordu. Anlatın bakalım şu hikayenin iç yüzünü. Matthew bakın Lola dedi. Ama Lola yine gülmeye başlamıştı. Bir yandan da bebek değilim diyordu. Yok canım anası yerinde olduğum da bana çok söylediler. Matthew ona doğru gitti. Lola ama o nasıl olsa Lola elimde dedi. Şimdi biraz da parasını çalayım. Yine dizlerime kapanacaktır dedi. Beni bilmiyor, beni tanımıyor. Matthew kollarından yakaladı ve bir yandan çılgınca gülerken bir yandan da ama beni tanımıyor diye haykıran kadını var gücüyle sarstı. Susacak mısınız? Lola birden durdu. Matthew yeni görmüş gibiydi. Anlatın. Lola gerçekten onu polise şikayet ettiniz mi? Evet. Anlatacağınız neyse siz bana onu söyleyin. Matthew, parayı ben çaldım dedi. Lola oralı olmamıştı. Matthew tekrarlamak zorunda kaldı. 5000 frangı ben çaldım. Ya siz mi? Ve omuz silkti. Otelci kadın onu görmüş. Nasıl görmüş olabilir? Madem size ben çaldım diyorum. Lola sinirli ve sabırsız. Görmüş dedi. Saat 7'ye doğru gizlice yukarı çıktığını görmüş. Ama görmezlikten gelmiş. Ben uyarmıştım. Bütün gün beklemiştim onu. Ben çıktıktan 10 dakika sonra gelmiş. Demek ki sokağın köşesinde beni gözlüyordu. Çıktığımı görünce harekete geçti. Renksiz bir sesle çabuk çabuk sarsılmaz bir inancı belirtircesine söylüyordu. Sanki buna inanmak istiyor diye Matthew içinden geçirdi. Cesareti kırılmış gibiydi. Bakın Lola dedi. Otele saat kaçta döndünüz? İlkin mi? Saat 8'di. İşte o zaman paralar henüz sandıktaydı. Size Boris 7'de gelmiş diyorum. Gelmiş olabilir. Belki de sizi görmek içindi. Peki siz sandığa bakmadınız mı? Baktım. Yani saat 8'de. Evet. Lola siz yalan söylüyorsunuz dedi Matthew. Bakmadığınızı ben biliyorum. Evet biliyorum. Saat 8'de anahtar henüz bendeydi. Yani siz isteseniz de sandığı açamazdınız. Hem zaten paranın çalındığını 8'de fark etmiş olsaydınız, bana gelmek için gece yarısına kadar bekleyebilir miydiniz? Hayır, saat 8'de siz rahatça makyajınızı yaptınız, güzel siyah giysinizi giydiniz ve Sumatra'ya gittiniz. Doğru değil mi? Lola ona renk vermeden baktı. Otelci kadın görmüş dedi. Evet, evet ama siz de sandığa bakmamıştınız. Saat 8'de para henüz oradaydı. Saat 10'da odanıza ben çıktım ve parayı aldım. Aşağıda yaşlı bir kadın vardı. Beni gördü. Sorarsak söyleyebilir. Siz hırsızlığı gece yarısı fark ettiniz. Lola direnmeyerek, evet gece yarısı dedi. Ama ne fark eder? Sumatra'da kendimi iyi hissetmedim ve döndüm. Yatağa uzanırken sandığı da yanıma almıştım. İçinde tekrar okumak istediğim mektuplar vardı. Matthew sahi diye düşündü. Mektuplar da var. Peki mektupların çalındığını niye saklıyor? İkisi de susuyorlardı. Arada bir ayakta uyuyanlar gibi Lola öne doğru sallanıyordu. Nihayet uyanmışçasına. Demek beni siz soydunuz dedi. Evet ben. Lola kesik bir gülüşle. Onun yerine 6 ay içeri tıkılmak hoşunuza gidecekse bu palavraları mahkemede anlatırsınız dedi. İyi ya Lola. Boris'in yerine hapse girmekte benim ne çıkarım olabilir? Lola dudak büktü. Onunla ne halt karıştırdığınızı biliyor muyum? Yo, saçmalıyorsunuz. Ben çaldım diye bakın yemin ediyorum. Sandık pencerenin önündeydi. Üzerinde bir valiz vardı. Parayı aldıktan sonra anahtarı kilitte bıraktım. Lola'nın dudakları titremeye başlamıştı. Elindeki çantayı sinirli hareketlerle mıncıklıyordu. Söyleyeceğiniz bundan ibaret mi? Tamamsa ben gideyim. Geçmek istiyordu. Matthew durdurdu. Lola, doğruyu öğrenmek istemiyorsunuz. Lola omzuyla onu itti. Ne halde olduğumu görmüyor musunuz dedi. Bu sandık hikayenizi bana yutturabileceğinizi mi sandınız? Matthew'yu taklit ederek. Pencerenin önündeymiş, üzerinde de bir valiz varmış. Boris'in buraya da geldiğini bilmiyor muyum sanıyorsunuz? Mora anlatılacak hikayeyi birlikte hazırladınız. Hadi bakalım çekilin önümden. Korkunç bir sesle tekrarladı. Çekilin. Matthew omuzlarından yakalamak istemiş ama geriye sıçrayan Lola çantasını açmaya davranmıştı. Matthew çantayı aldı ve dibin üzerine fırlattı. Lola hayvan dedi. Matthew gülerek kezzap mıydı yoksa tabanca mı diye sordu. Lola bütün bedeniyle titriyordu. Matthew içinden tamam sinir krizi diye geçirdi. Aptalca ve uğursuz bir rüya görür gibiydi. Ama Lola'yı inandırmak lazımdı. Kadının titremesi kesilmişti. Pencerenin yanında büzülmüş, çaresiz bir kinle parlayan gözlerini ona dikmişti. Matthew başını çevirdi, kininden korkmuyordu ama bu yüzde öylesine kederli bir boşluk vardı ki dayanılmazdı. Rahat bir sesle, sabah odanıza çıktım dedi. Çantanızdan anahtarı aldım. Siz uyandığınız sıra ben sandığı açmak üzereydim. Anahtarı çantanıza koymaya vakit bulamadım. Bana akşam yeniden odanıza çıkmak fikrini sonradan bu anahtar verdi. Lola haşin bir tavırla, boşuna dedi. Sabah odama girdiğinizi gördüm ben. Size seslendiğim zaman yatağın ayak ucunda bile değildiniz. Önce bir kere daha odanıza girmiş ve çıkmıştım. Lola alayla baktı ve Matthew istemeye istemeye ilave etti. Mektuplar için. Lola duymazlıktan geldi. Ona mektuplardan söz açmanın yararı yoktu. O şu anda yalnızca parayı düşünmek istiyordu. Son bir çareymiş gibi bel bağladığı öfkesini alevlendirmek için bunu yapmak zorundaydı. Lola kısa bir gülüşle işin fenası dedi. O 5000 frangı bir gece evvel benden istemişti anladınız mı? Hatta o yüzden kavga ettiydik. Matthew birden çaresizliğini hissetti. Apaçık belliydi. Suçlu Boris'ten başkası olamazdı. Dermansız. Bunu hesaplamam gerekli diye düşündü. Lola kötü kötü gülerek boşuna yoruluyorsunuz dedi. Elimden kurtulamaz artık. Siz mahkemeyi kandırmanın yolunu bulursanız ben de ona başka bir oyun oynarım. Anladınız mı? Matthew divanın üzerindeki çantaya baktı. Lola da bakıyordu. Matthew parayı sizden benim için istemişti dedi. Evet peki akşamüstü kitapçıdan o kitabı da sizin için mi çalmıştı? Dans ederken bana göğsünü gere gere anlatıyordu. Birden durdu. Sonra korkutucu bir rahatlıkla pekala diye devam etti. Parayı siz çaldınız öyle mi? Evet. İyi öyleyse hadi geri verin bakalım. Matthew anlayamamış gibi bir an duraladı. Lola alaylı bir zafer ifadesiyle parayı hemen verin bana dedi. Şikayetimi geri alayım. Matthew yanıt vermedi. Lola yeter dedi. Anlaşıldı. uzandı, çantasını aldı. Matyo engel olmaya çalışıyordu. Zorlukla konuşarak, paranın bende olması bir şey ifade etmez zaten dedi. Boris almış ve bana vermiş olabilir. Ben bunu sormuyorum. Sizden parayı bana geri vermenizi istiyorum. Para bende değil. Yok canım, sahi mi? Saat 10'da çaldınız, şimdi saat 12. Para sizde yok, öyle mi? Tebrikler. Birisine verdi. Kime? Söyleyemem. Sonra acele ekledi. Ama Boris'e değil. Lola yanıt vermeden gülümsedi. Kapıya doğru yürüdü. Matyo ona engel olamadı. Karakol Martis sokağında diye düşündü. Gider derdimi orada anlatırım. Ama sonra kör felaket gibi ağır ağır yürüyen bu iri karanlık biçimi arkasına dönmüş, gider görünce içine korku düştü. Son bir gayretle. Sonunda size söyleyebilirim de dedi. Parayı bir arkadaş için aldım. Matmazel Dufay için. Lola kapıyı açtı ve çıktı. Matyo birden onun haykırdığını duydu ve yüreği ağzına geldi. Lola aynı anda kapıda göründü. Delirmiş gibiydi. 35. ayrımın sonu, sayfa 292.